bir mucizedir Cumhuriyet. Batı cephesinin ilk tayyare birliğini oluşturmaya çalışan 15-20 havacı subay ve teknik personelin Konya'dan getirdikleri birkaç eski tayyareyi tamir etmek için yaptıkları çalışmaları dikkatle izliyordu. Bir gün bir tayyarenin kanat bezine fırçalarla bir sıvının sürüldüğünü gördüm ve bunun ne olduğunu sordum. Alınlarından terler akan personel şöyle cevap verdi. Efendim, işe yarayabileceğini umduğumuz tayyarelerin kanat ve gövde bezleri basıncın etkisiyle gevşemiş ve özelliklerini kaybetmişlerdir. Bunların ancak emayit denilen bir sıvıyla gevşeklikleri giderilebilir. Bizim emayitimiz yoktur. Aklımıza şöyle bir çare geldi. Patates suyu, yumurta ve paça suyunun karışımından elde edeceğimiz sıvı, belki emayitin yerini tutarak gövde bezlerine gerekli olan özelliği kazandırabilir. İşte şimdi bu işleme başladık. Bizim havacıların bu icadını öğrendiğim zaman sonuca inanamamış, hele tayyarelerin ötesine berisine gelişi güzel takviyeler yaptıklarını gördükçe güvensizliğim artmıştı. Birinci İnönü günleri gelip çatmıştı. Bursa istikametinden Eskişehir'e doğru ilerleyen düşman ordusu, İstiklal Harbi'nin ilk düzenli ordusuyla İnönü mevzilerinde karşılaşacaktı. Piyade alayımızda her cinsten tüfek vardı. Tüfek başına 50 mermi bulabildiğimize seviniyorduk. Bazı taburlarda süngü, kasatura yoktu. Göğüs göğüse dövüşte dipçik, yumruk kullanılacaktı. Bezlerine paça suyu sürülmüş, ötesine berisine yamanmış, perçinlenmiş iki tayyaremiz, İnönü'deki bu orduyla işbirliği yapıyor, uçuyor, keşfediyor, hatta düşman kuvvetleri üzerine birkaç bomba bile atabiliyordu. Düşman hiç de beklemediği bu düzenli ordu direnişi karşısında duramadı ve çekildi. O tayyaremiz de düşmanın ricatını zorlaştırmıştı. Pilotlarımızı da avcı pilotu, keşif pilotu, bombardıman pilotu diye sınıflandıramazdık. Elde bulunan uçucular, ellerine geçen tayyareyle uçmaya mecburdular. Görev ve mecburiyet bunu emrediyordu. Her pilot, ömründe görmediği bir tayyareye ilk defa biniyor, meydan üzerinde şöyle bir yokladıktan sonra düşman tarafına süzülüp gidiyordu. Her pilota bir uçuş elbisesi, bir gözlük, başlık verecek durumda değildik. Türk pilotu, başlık yerine yünden bir kış başlığını başına geçiriyor, uçuş kombinezonu yerine yün kazağını giyiyor ve öylece uçuveriyordu. Tayyarelerde ne bomba cihazı ne bomba nişangahı vardı. Bu satırları eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Halil İbrahim Fırtına'nın yayına hazırladığı, Orgeneral Muzaffer Ergüder'in 1922-1930 yıllarını kapsayan Havacılık Anıları kitabından aldık. Bugün bazılarımız son teknolojiyle üretilmiş uçaklara binerken bile korkarken, milli mücadele yıllarında pilotlarımızın gözü karalığı ne kadar inanılmaz ve olağanüstü geliyor bize, değil mi? Ama bütün bunlar gerçek ve yaşandı. Bir ruh üflenmişti Anadolu'ya. O ruh, ya istiklal ya ölüm sözünde gizliydi. Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir diyen, esareti kabul etmeyen, namusunu, şerefini düşman askerinin insafına bırakmaya tahammülü olmayan kim varsa bir mücadelenin içindeydi. Herkes neye gücü yeterse, elinden ne gelirse o işin ucundan tutuyordu. Kimine mermi taşımak, kimine çorap örmek, kimine aş pişirmek, kimine düşman mevzilerine dalmak, kimine göğüs göğüse savaşmak düşüyordu. Karada müthiş bir mücadele sürüyordu ama bu toprağın savaşıydı. Bu savaşın gökyüzü kanadı eksikti ve büyük risk taşıyordu. Türk askeri gökyüzünün ne kadar tehlikeli olduğunu bizzat yaşayarak öğrenmişti. Dünyanın ilk savaş uçağı, İtalyanlar tarafından Osmanlı İmparatorluğu'na karşı Trablusgarp Savaşı'nda kaldırılmıştı. Ve o uçak, Türk askerleri tarafından tüfek atışlarıyla düşürülmüştü. Düşürülmeseydi, olacakları hepsi tahmin etmişti. Şimdi, yine öyle bir tehdidin altındaydı askeriyle, siviliyle Türk milleti. İşgal kuvvetlerinin uçakları vızır vızır Anadolu semalarında geziyordu. Tüfekle uçak düşürmek ancak bir kere olurdu. Uçağa, uçakla cevap vermek gerekiyordu. Eski yeni çalışır çalışmaz durumda olan her uçak hayati öneme sahipti. Çalışmayanların bile devreye sokulması gereken bir dönemden geçiyordu ülke. Kanatları patates püresiyle kaplanmış olsa da uçuyorsa uçak uçaktı işte. Ve yeni uçaklar almamız lazımdı. Ne olursa olsun ülkenin geleceği için bu şarttı. İtalya ve Fransa'dan uçaklar alındı. Para için savaştıkları ülkeye uçak satmakta sakınca görmeyen bu iki devlet, doğal olarak silah ve bomba teçhizatı koymadan gönderdi uçakları. Onun da çaresi bulundu. Uçaklara makineli tüfekler yerleştirildi, top mermilerinden uçak bombaları yapılmaya çalışıldı. En zoru da yakıttı. Gemilerle getirilen yakıt, eşeklerle Anadolu'ya taşındı. Pilotlarımız, milli mücadelede büyük kahramanlıklar göstererek, savaşın kazanılmasında pay sahibi oldu. Zafer kazanıldı, Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. Yaşanan o günlerden alınacak çok ders vardı. İstiklalin devamı için istikbal göklerdeydi. Türkiye önce uçak filosunu genişletmeli, sonra da kendi uçağını kendisi üretmeliydi. Türk Hava Kurumu kuruldu. Orduya uçak alınması için bağış kampanyaları düzenlendi. Kampanyalara Türk halkı büyük ilgi gösterdi. Elde ettikleri ürünlerin bir kısmını, tarlasını, bahçesini satıp parasını, maaşını, hatta nişan yüzüğünü bile bağışlayanlar oldu. Dahası, bazı şehirler kendi aralarında para toplayıp orduya uçaklar almaya başladı. O uçaklara bağışı yapan şehirlerin adları veriliyordu. İlk hedefe ulaşıldı, uçaklar alındı. Sıra, kendi uçağını üretmekteydi. Türk milleti o kadar sahip çıkmıştı ki yapılan bu kampanyalara, önce Kayseri Uçak Fabrikası, ardından Eskişehir Tayyare Tamir, Etimeskut Uçak ve Türk Hava Kurumu Ankara Gazi Uçak Motoru Fabrikaları kuruldu. Türkiye, Hollanda'ya uçak satacak kadar havacılıkta ilerleme kaydetti. Öyle önemliydi ki Hava Kuvvetleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı 1950'li yıllara kadar Zafer ve Tayyare Bayramı olarak kutlandı. Kutlamalarda gösteri uçuşları sergilendi, şehirlerden toplanan paralarla alınan uçaklara ad verme törenleri yapıldı. Milli mücadele yıllarında uçaklarla başarılanlar genç nesillere anlatıldı. Bütün ülke, havacılık konusunda adeta bir seferberlik içindeydi. Çünkü Kurtuluş Savaşı'nı yaşamış, düşman işgali altında nefessiz kalmış, açlık, yoksulluk, silahsızlık içinde olağanüstü bir mücadeleyle bağımsızlığını kazanmış Türk insanı biliyordu ki, Ulu Önder Atatürk'ün dediği gibi, istikbal göklerdedir. Göklerini koruyamayan uluslar, yarınlarından asla emin olamazlar. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlarken, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bütün şehit ve gazilerimizi minnetle anıyor, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhuriyet rejimini onaylayan mebuslarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Bir mucizedir Cumhuriyet.